Ayrım 11. Sızıntı. Wikileaks'te ünlü Türkler. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 163. 4. Bölüm. TSK'da Atlantikçiler ve Karşıtları. Wikileaks belgeleri TSK içindeki ayrışmayı göstermesi bakımından önemli. Bu konudaki mühim bir belge 18 Nisan 2003 tarihini taşıyor. ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson imzalı belge TSK'daki hizipleşmeyi konu ediniyor. Belgede TSK içindeki bölünmenin ve üst rütbeliler arasındaki gerilimin geçmişteki herhangi bir dönemden çok daha görünür bir hale olduğundan söz edilirken, bu durumun ABD için önem taşıyan operasyonel konularda gecikmeye neden olabileceği endişesi dile getiriliyor. Kriptoda çoğunluğu hükümete yakın olduğu anlaşılan isimler TSK'yı şöyle anlatıyordu. Bu kişiler tutarlı biçimde hizipçilikle parçalanmış ve ABD'ye karşı daha önce görülmedik derecelerde abartılı bir şüphe hissi besleyen bir Türk genel kurmayı tarif ediyorlar. WikiLeaks belgelerinde genel kurmay içindeki 3 ana hizip şöyle sınıflandırılıyor. Birincisi Türkiye'nin stratejik çıkarının ABD ve NATO ile sıkı bağları sürdürmekte olduğunu istekli olsa da olmasa da kabul eden Atlantikçiler. İkincisi ABD ile bağları sürdürme ihtiyacına öfkelenen, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan, kimseye güvenmemeyi, Irak topraklarında kurulacak bağımsız bir Kürt devletini destekleme niyetinden emin oldukları ABD de buna dahil, yeğleyen ve Kemalist devletin tavizsiz biçimde korunmasında ısrar eden katı milliyetçiler. Üçüncüsü de Avrasya konseptinin Rusya'nın hakimiyetindeki tabiatını kavramaksızın uzun zamandır ABD'ye bir alternatif arayan ve Rusya'yla ya da Rusya ile İran'ı veya Rusya ile Çin'i içine alan iyi tanımlanmamış bir gruplaşma ile daha yakın ilişkiler kurmayı düşünen Avrasyacılar. Söz konusu ayrışmanın gerçeği yansıttığı 2003'ten beri yaşanan gelişmelerle de doğrulanıyor. Özkök başarısı. Belgede Atlantikçilerin lideri olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök gösteriliyor. Pearson, Özkök için yakın geçmişteki hepsinden daha demokrat eğilimli ve daha Atlantikçi ifadesini kullanıyor. Özkök'ün hükümete bağlılığı övülürken, ordu içinde Genelkurmay, Genel Plan ve Prensipler Başkanı, Korgeneral Reşat Turgut gibi az sayıda isim tarafından desteklendiği ifade ediliyor. Pearson'a göre Özkök'ün başını çektiği Atlantikçiler daha az müdahaleci isimler. Bu da onların başarısızlığını daha da arttırıyor. Belgede hamletvari kararsızlığa sahip olduğu söylenen Özkök'ün 1 Mart tezkeresi sürecinde hem genelkurmay içinde ABD planlarını geciktirme taktiği uygulayanların üstesinden gelinmesinde hem de hükümetin ABD planları konusunda bilgilendirilmesinde başarısız olduğu anlatılıyor. Özkök ile ilgili olarak oldukça ilginç sayılabilecek şu bilgi de Pearson tarafından aktarılıyor. Özkök oylamadan önce halka Türkiye'nin ABD'yi desteklemesinden yana bir açıklama yapmak konusunda izin istedi. Ama Cumhurbaşkanı Sezer ona bunu yapmamasını söyledi. Özkök'ün basının eleştirilerinin ardından ABD'yi desteklediklerini, geç de olsa açıkladığını ancak bu gecikmenin maliyetinin yüksek olduğu şu nezaketsiz üslupla anlatıldı. Özkök'ün ABD'nin Kuzey Operasyonu'na verdiği bu destek 5 gün geç ve 6 milyar dolar eksik kalmıştı. Operasyon sürecinde ABD'de at pazarlığı denilerek eleştirilen Türkiye'nin ABD'ye vereceği desteğin karşılığı belgeden anlaşıldığı kadarıyla 6 milyar dolardı. Özkök'ün orduda Atlantikçi kimliğini arttırmak için yürüttüğü politika şu cümleyle dile getirildi. Özkök'ün ABD ile yeniden sağlam bir işbirliği inşa etmek için Türk Genelkurmayındaki muhaliflerin emekli olmasını bekleyerek fırsat kolladığı yönünde bazı ipuçlarına sahibiz. Emekli olma ile ilgili olarak belki de ilk kez bu kitapta okuyacağınız bir önemli ayrıntıdan söz edelim. Hilmi Özkök'ün 2006 yılının Ağustos ayında emekli olmasının ardından yerine Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığına getirilmesi bekleniyordu. Ancak Özkök çizgisinin Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde sürdürülmesi hem ABD hem AKP için önem taşıyordu. Özkök'ün halefi Büyükanıt, TSK'nın 2002-2006 çizgisini sürdüreceği konusunda güven vermiyordu. Büyük anıt Cumhuriyet'in kazanımlarının hükümet tarafından ortadan kaldırıldığına ve ABD'nin bölgesel politikalarının Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiğine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. İşte bu koşullar altında Genelkurmay 2. Başkanı Büyük Anıt'ın emekli edilerek Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın Özkök'ten sonra Genelkurmay Başkanı yapılması hükümet çevrelerinde gündeme geldi. 2004 yılının Mart ayında AKP'nin 3 önemli ismi Genelkurmay karargahını ziyaret ederek Yalman'ın yaşta görevine devam etmesi ve Yaşar Büyük Anıt'ın emekli edilmesi için kulis yaptı. Ancak söz konusu proje Özkök dışında direnişle karşılandı. Büyük Anıt 2006 yaşında Genelkurmay Başkanlığı görevine geldi. Balyoz davası boyunca sanıkların Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'dan bekledikleri sesin bir türlü çıkarılmamasının TSK içindeki bu hesaplaşma ile ilgisi olabilir mi? Belgede Hamlet'e benzetilen Özkök'ün sessizliği Shakespeare estetiğine pek denk düşmese de kasaptaki ete soğan doğramam sözünü hatırlatıyordu. Özkök son yıllarda yürütülen operasyonlarla TSK içinde gerçekleşen tasfiyeye ısrarla sessiz kalmıştı. Pearson'ın kaleminden çıkan belgede katı milliyetçi ve Avrasyacı kesimlerin Özkök'e karşı geçici bir ittifak yaptığı anlatılırken bu gruptaki isimler şöyle sıralanıyordu. Yaşar Büyük Anıt, Aytaç Yalman, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, belgede Amerikan karşıtı belgeleri aydınlığa sızdırmakla suçlanıyor. Şener Er Uygur, belgede jandarmayı polisi amaçlarla kullandığı iddia ediliyor. Köksal Karabay. Bu kesimin emekli olan Hüseyin Kıvrıkoğlu, Teoman Koman, Doğu Aktulga gibi nüfus sahibi subaylar tarafından da dışarıda desteklendiği iddia ediliyor. Belgede Mart 2002'de Harp Akademileri toplantısında Tuncer Kılınç'ın Rusya-İran yanlısı değerlendirmeler yaptığı, Mart 2003'te Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Çetin Doğan'ın başını çektiği bir düzine Türk subayın ABD karşıtı yorumlarda bulundukları not edilmiş. Belgede Robert Pearson'ın TSK'nın üst rütbeli askerlerini ABD yanlısı ve karşıtları olarak fişlediği iddia edilebilir. Pearson'ın Avrasyacı ve milliyetçi saydığı isimlere şüpheyle yaklaştığı da aşikar. Pearson'a göre her gün daha çok Türk Genelkurmay'ın ABD'ye bağlılığından şüphe etmeye başlıyordu. Türk Genelkurmay'ında irtibatta olduğumuz kişiler de bize itiraf etmeye başladılar. Bu da orduda yüksek rütbeli bazı isimlerin ABD ile stratejik ortaklığı sürdürmekten çok AKP'nin ve Kürtlerin altını oymakla ilgilendiğidir. Pearson, ordu içindeki gerilimlerin kaçınılmaz olarak ABD ile ilişkileri etkileyeceği tespitini yaparken çözüm olarak şu çok önemli tespiti yapıyor. ABD-Türk ilişkisinin yeniden dinamizm kazanmasının da hem katı muhafazakarların istifasını, milliyetçi ve Avrasyacılar kastediliyor, hem de özellikle modern, ileri görüşlü, yani kısacası Atlantikçi, yeni bir subay kadrosunun yetişmesi gerektireceğini tahmin ediyorlar. TSK içinde bir kadro sirkülasyonuna neden olacağı konusunda herkesin mutabık olduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı merkezli operasyonların 2003 tarihli belgedeki bu çözüme denk düştüğünü söyleyebiliriz. TSK içinde yolsuzluk. Aynı belgede TSK içinde çeşitli yolsuzluk iddialarına da değiniliyor. İsrail'e verilen M-60 tankları ve F-4 savaş uçağı modernizasyon ihalelerinde rüşvet alındığına ilişkin duyumlar belgede yer alıyor. Ayrıca batılı bir inşaat şirketinin Türkiye'de yaşayan yöneticisine dayanılarak Rusya yanlısı iş adamı olarak adlandırılan Alişe'nin 2002 Ağustos'unda Bodrum'da Türk subayları için Rus tele kızların katıldığı bir parti verdiği de iddia edildi. Pearson daha önce askeri istihbaratta çalıştığını söylediği bir isimden Türk ordusunun içinde bir grubun PKK'ya ilaç sattığını öğrendiğini de ABD'ye gönderdiği belgede yazdı. Pearson yine aynı belgede gazeteciler Lale Sarı İbrahimoğlu ve Cüneyt Ülsever'in orduyu eleştirmelerinden ötürü hayatlarından endişe duyduklarını kendisine aktardıklarına da yer verdi. Washington Post'ta yayınlanan Türk Genelkurmay'ındaki çelişkileri konu edinen ve TSK'yı rahatsız eden haberi beğendiklerini ABD Büyükelçiliği basın ateşesine bildiren 3 gazetecinin adı da aynı belgede yer alıyor. Bu isimler Murat Yetkin, Akif Beki ve Barkın Yinanç. Erdoğan ve Özkök'ün yatak arkadaşlığının getirdiği tasfiye. Taraf gazetesine yayınlanan ve sansüre uğradığı daha sonra ortaya çıkan WikiLeaks dosyasının belki de en önemli belgesi 6 Haziran 2003 tarihini taşıyordu. Robert Pearson'ın kaleme aldığı telgraf Türk Silahlı Kuvvetleri içinde o günlerde yaşanan kırılmayı ele alıyor. Bugün Balyoz ve Ergenekon davalarının sebebi hikmetini anlamamıza yardımcı oluyordu. Pearson'ın yazdığı Kripto'nun özel bölümünde şu tespit yapılıyor. Genelkurmay Başkanı Özkök'ün üst rütbeliler arasındaki memnuniyetsizliği kontrol altına alma, bir yandan da iktidardaki AKP'yi laiklik karşıtı eğilimlerin algılanması konusunda uyarma gayreti her iki hedefe ulaşmayı da başaramadı. Ordu ile AKP arasında ve ayrı ayrı kendi içlerinde gerilimler sürerken biz mevcut güçlerin dizilişine baktığımızda ordunun hükümeti değiştirme olasılığını görmüyoruz. Amerikalı Büyükelçi Telgraf'ın devamında TSK'nın komuta kademesinin ayrıntılı bir analizine giriyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün 26 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı basın toplantısının Özkök'ün rahatsızlığını yansıttığı tespitini yapıyor. Önce o toplantının geri planından söz edelim. AKP'nin yaptığı yasal düzenlemelerin ordu içinde yarattığı rahatsızlık o günlerde had safhadaydı. Partinin hazırladığı AB uyum paketinin altıncısında Kürtçe siyasi propaganda serbestliği dahil TSK'yı rahatsız eden bir dizi reform vardı. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile konuya ilişkin bir görüşme yaptı. O günlerde Hilmi Özkök'ün başına ilginç bir olay daha geldi. Harp akademilerinde gerçekleşen bir toplantının ardından dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan ile baş başa görüşen Hilmi Özkök, 1. Ordu'da ihtilal hazırlığına dair duyumlarını Doğan'a açıkça sordu. Doğan Özkök'e bu iddiayı reddeden sert bir yanıt verirken, "Ben daima meşru sınırlar içerisinde bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim" sözleriyle başlayan bir konuşma yaptı. Konuşmanın devamında Doğan'ın Özkök'ün AKP'ye karşı tutumunu eleştirdiğini, ordu mensuplarının Özkök'e karşı hoşnutsuzluğunu ifade ettiğini tahmin etmek zor değil. Genç subaylar rahatsız. Bu tatsız sohbetin ardından 20 Mayıs günü Orgeneral Özkök, Başbakan Erdoğan'la beklenmedik bir görüşme yaptı. O görüşmenin içeriği 23 Mayıs 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde "Genç subaylar rahatsız" manşetiyle bugün Ergenekon davasının sanığı olan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay tarafından haberleştirildi. Habere göre Özkök, Başbakan Erdoğan'a "Bazı AKP milletvekilleri orduyu yıpratmak isteyenleri cesaretlendiriyordu. Huzursuzuz, rahatsızız" diyordu. Özkök'ün Erdoğan'a TSK'yı hedef alan kesimlerin ordu içinde hizipleşme varmış havası vermeye çalıştığını ve bunun doğru olmadığını söylemesi aynı haberdeki bir başka iddiaydı. Özkök, Erdoğan'a TSK'nın ülkenin AB üyeliğini desteklediğini, ancak AKP'nin bazı yasal düzenlemelerinden rahatsızlık duyduklarını da söylemişti. Balbay haberin devamında Özkök'ün "Bu tür uygulamalarınız bizim tabanımızdaki kaygıyı arttırıyor. Komuta kademesine sürekli tedirginlikler iletiliyor. Özellikle genç subaylarımız durumu endişeyle izliyor. Sonuçta kaygı sadece genç kesimde değil, genelimizdedir. Bir huzursuzluk, tedirginlik, kaygı yaşanmaktadır" dediğini aktarıyordu. Orgeneral Özkök'ün Başbakan Erdoğan'la bu tonda konuşup konuşmadığını bilmiyoruz. Ancak belli ki Özkök, Erdoğan'ın yanına TSK-hükümet arasındaki sorunları nedeniyle gitmişti. Hilmi Özkök bu görüşmenin içeriğinin gizli kalmasını isterken ordu içindeki kaynaklar Özkök'ü başbakan ile görüşmeye yeten sebebi Balbay'a söylemişti. Haberin en çarpıcı yanı kuşkusuz genç subaylar ifadesiydi. Bu ifadenin Erdoğan'a Menderes'i, Özkök'e ise devrik Genelkurmay Başkanı Erdelhun'u hatırlattığını söylememiz yanlış olmaz. Belli ki gerçekten de orduda rahatsızlık vardı ve Hilmi Özkök daha çok rahatsızlıktan rahatsızdı. Erdoğan ile istikrarlı bir ilişki kurarken rahatsızların tepkilerinin önüne geçme niyetindeydi. Balbay'ın haberinden 3 gün sonra 26 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanı Özkök basının karşısına çıktı. Basın sormadan kendisi genç subaylar meselesine girdi. Balbay'ın haberi için bunun tabii bir haber kaynağına işaret ettiği aşikar. Bu haber kaynağı besbelli ki kerameti kendinden menkul bir kaynak. İki kişi arasında baş başa yapılmış bir konuşmayı her nasılsa sanki dinlemiş gibi bu haberi almış ve değerli gazetecimize ulaştırmış olması gerekiyor dedi. İfadelerdeki değerli gazeteci Balbay iken iki kişi Erdoğan ve Özkök'tü. Kerameti kendinden menkul kaynak ise ordunun rahatsızlığını Balbay'a ileten askerdi. Daha önce söylediğimiz gibi asıl rahatsızlık genç subaylar ifadesi nedeniyleydi. Özkök haber hakkında bu sebeple genç subayların tedirginliği gibi bir şey yok. Bir tedirginlik söz konusu ise bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütünüyle ilgili. Genel olarak biz kaygılarımızı anayasal kurumlarda dile getiriyoruz. TSK içinde farklı gruplar varmış gibi görüşler ortaya konulması yanlış ifadelerini kullandı. Belki de genç subay diye kastedilen 43 yıl önce yine 1 Mayıs ayında Menderes'e karşı isyan eden gençlerin kendisiydi. O genç subaylar artık orgeneral olarak TSK'ya hizmet ediyordu. Hilmi Özkök konuşmasının devamında, komutanlar arasında şahinler, güvercinler, sertlik yanlıları yoktur. Bu tür iddiaları yalanlamaktan öteye lanetlediğimi, kusura bakmayın ağır laf söylüyorum ama açıkça ifade etmek istiyorum dedi. Meselenin daha da önemli yanı Özkök ile görüşen kişi olan Erdoğan'ın Özkök basın önüne çıkana kadar sessiz kalmasıydı. Belli ki Erdoğan Özkök ile görüşmesinde AKP'den gelecek tahrik edici ifadeleri önleyeceğini beyan etmişti. Hatta o günlerde Erdoğan'ın AKP'lilere sakın askerle polemiğe girmeyin uyarısında bulunduğu basına yansıdı. Özkök'ün açıklaması ardından konu üzerine ilk kez konuşan Erdoğan Balbay'ı suçladı. Erdoğan genç subaylar manşetini kastederek tuttuğunuz bir köşeyle bu ülkede sıkıntı çığırtkanlığı yapmayın ifadesini kullandı. Erdoğan askerle benzer hassasiyetlerini dile getiren YÖK başkanına ise kilon kaç çık meydana sözleriyle cevap verdi. Erdoğan için askerle yapılacak güreş o günlerde Özkök'ün katkısıyla ötelenmişti. Özkök AKP'ye karşı yumuşak. Peki Pearson Özkök'ün basın önündeki konuşmasını kriptoda nasıl ele alıyordu? Belgede Büyükelçi yaptığı kulis çalışmalarına dayanarak Özkök'ün Avrasyacı, statükocu, askeri alımlarda gizlilik yanlısı, 6 ile 8 civarında bir grup subay tarafından baskı altında tutulduğu bilgisini not ediyor. ABD'li diplomat dönemin Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Hava Tümgeneral Supi Acar'ın ağzından Hilmi Özkök'ün AKP'ye karşı fazla yumuşak olduğu algısını da Washington'a bildiriyor. Böylece Özkök'e karşı ordu içindeki rahatsızlık belgenin ana konusu haline gelmiş. Kriptoda TSK'da Özkök muhalifi olan subayların dünyaya bakışının bir eleştirisi de yapılıyor. Pearson askerlerin hem beceriksiz hem İslamcı bulduğu AKP hükümetinden mutsuz olduğunu söylerken Genelkurmay'ın çekirdeğini temsil eden kesimin dünyanın değiştiği gerçeğiyle yüzleşmekten rahatsız olduğunu ifade ediyor. ABD'li Büyükelçi Türkiye'de tabu olan meselelerin artık konuşulabildiğini, askerlere sormadan can alıcı reformlar yapılabildiğini belirtiyor. Bu durumun Türk ordusunun cumhuriyetçi ahlakın bir numaralı hakemi olma konumunun günden güne yitirilmesini beraberinde getirdiğini söylüyor. Pearson bu şartlar altında basın önüne çıkan Özkök'ün bir dizi hedefi olduğu tespitinde bulunuyor. İlki kurmaylar arasında kendi makamına ilişkin bir şaibe olduğu yönünde kamuoyuna yansıyan spekülasyonu sonlandırmak ve subaylar arasında disiplini sağlamak olarak ifade ediyor. ABD'li Büyükelçi Özkök'ün toplantıda kullandığı kerameti kendinden menkul kimseler sözüyle kendisine karşı olan komutanlara karşı net bir karşı duruş sergilemesini buna bağlıyor. Pearson'a göre diğer bir hedef Türk Genelkurmayı'nın fikirler tartışması açısından monolitik olmadığını vurgulamakla birlikte Genelkurmay'ın içinde görüş ayrılıkları ya da bir kutuplaşma olduğu yönündeki bütün spekülasyonları reddetmek. ABD'li elçi Özkök ne kadar gizlese de Türk ordusu içinde AB yönelimi, ABD ile ilişkiler, AKP'ye karşı tutum konusunda farklı fikirler olduğunu Washington'a bildiriyor. Ek olarak toplantıda Özkök'ün Genelkurmay ile AKP'nin aynı fikirde olmadığını ilan etmek, ordunun rahatsızlığını teyit etmek, buna rağmen ordunun kesinlikle darbe niyetinin olmadığını anlatmak ve ordunun anayasal çerçevede laikliğin teminatı olduğunu vurgulamak gibi amaçlar taşıdığını Pearson not ediyor. Özkök'ün AKP ile arasına mesafe koyan ve laiklik vurgusu yapan çıkışlarını TSK'ya komuta etme yeteneğini arttırmaya dönük bir politik olduğunu düşünmek bizce yanlış olmaz. Zira genç subaylar tehdidinden korunmanın kendisine yüklediği rolün gereği bu. Özkök'ün konuşması sırasında batıcı yanını, Cumhuriyet'in temel değerlerini savunma konusunda bir avantaj sayması da kriptoda not edildi. Ayrıca basında yapılan konuşmanın çok eleştirilmesi, Özkök'ün ve daha genel anlamda ordunun siyasete müdahale alanının daralması olarak yorumlandı. Pearson yaptığı kulis çalışmasının ardından Özkök karşıtı 7 generali şöyle sıralıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman, Jandarma Komutanı Er Uygur, 1. Ordu Komutanı Doğan, Ege Ordu Komutanı Tolon, 2. Ordu Komutanı Türkeri ve MGK Genel Sekreteri Kılınç. Büyük Anıt'ın ise ikili oynadığı söyleniyor. Büyük Anıt'ın 29 Mayıs'taki bir konferanstaki Amerikan ve Batı karşıtı sözleri de onun bu grup içinde sayılması fikrini güçlendiriyor. Belgenin devamında gülümseten bir ifade var. Cengiz Çandar 29 Mayıs'ta 28 Mayıs tarihli bir habere dikkatimizi çekti. General Doğan yani Çetin kısa süre önce vefat etmiş bir meslektaşı için yapılan anma töreninde tahrik edici nitelikteki genç subaylar sözlerini Özkök'e meydan okumaya devam ettiğini vurgulamak için kasten kullanmış. Anlaşılan Çetin Doğan sınıf arkadaşı Köstebek lakaplı Hilmi Özkök'ün uslandıramadığı komutanlardan olmaya devam etti. Çetin Doğan bu tartışmadan 3 ay sonra emekli olurken, kuşkusuz bugün ulusal güvenliğimizin korunmasında öne çıkan en temel görev, laik demokratik cumhuriyetin aşındırılmasına geçit verilmemesidir. Laik cumhuriyete gönülden bağlı bütün güçlerin el ve gönül birliği yapması, birbiriyle daha fazla kenetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Ulusumuz aydınlık yarınlar için bir savaşım verirken, onun ordusu elbette onun yanında yer alacaktır diye konuştu. Doğan konuşmasının devamında TSK'nın ulusal çıkarlar için gerektiğinde sınır ötesi operasyon yapabileceğini söylüyor ancak bunun şartlarını şöyle sıralıyordu. Yeter ki Mehmetçiğimiz green card peşinde koşarak ABD güçlerine kişisel çıkarlar için katılanlara benzemesin. Yeter ki gideceğimiz yerde bizi yardıma çağıran, bize ihtiyaç duyan bir halk, meşru bir yönetim olsun. Yeter ki hayale kapılmadan elle tutulur ulusal yararlarımız bulunsun. Yeter ki arka bahçelerimizde bize yönelik kin ve nefret tohumları ekmeyelim. Çetin Doğan'ın green card peşinde koşarak ABD güçlerine kişisel çıkarlar için katılanlar diyerek kimleri kastettiği aşikar. Ve bu sözler düşünüldüğünde Doğan'ın başına yıllar sonra neden balyoz düştüğü daha iyi anlaşılıyor. O günlerde Doğan'ın dışında konuşan Tuncer Kılınç'tan Şener Er Uygur'a, Hurşit Tolon'dan Bülent Alpkaya'ya komutanların temel vurgusu laik cumhuriyete yönelik tehditti. 6 Haziran 2003 tarihli belgeye devam edelim. Zorunlu yatak arkadaşlığı. Pearson çeşitli kaynaklara dayanarak ordunun bundan sonraki yolunu Washington'a rapor ediyor. Büyükelçiyle konuşan Faruk Demir'e göre Şahin generaller Özkök'ü ya istifa etmeye zorlayacak ya da AKP'ye karşı sertleşmesini isteyecek. Hava tüm general Supi Acar ise ordu içinde bir kırılma yaşanmasını beklemediğini, bunun yerine Özkök'ün emekliliği gelen komutanları emekli ederek bir değişim gerçekleştireceğini Pearson'a ifade ediyor. Acar, Özkök'ün bir yılda orgenerallerin %80'ini değiştirme imkanının olduğunu elçiye söylüyor. Gerçekten de 2003 şurasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Alpkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 3. Ordu Komutanı Taner Akbaş ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç yaş haddinden emekliye ayrıldı. 2004 yılında ise Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, 3. Ordu Komutanı Oktar Ataman emekli oldu. O günden itibaren gelişen strateji orduyla Hilmi Özkök garantörlüğünde ilişki kurmaktı. Erdoğan Özkök liderliğinin gün geçtikçe ordunun dönüşümü anlamına geleceğini biliyordu. Pearson bu stratejiyi belgede şöyle ifade etti. Başbakan Erdoğan AKP ile ordu arasındaki gerilimleri kışkırtmak isteyenleri kamuoyu önünde azarladı ve Cengiz Çandar'a bunun nasıl yapılacağını bildiğini söylemiş olsa da özel konuşmalarında Özkök'ü desteklemenin elzem olduğunu ifade etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat 30 Mayıs'ta bize Erdoğan'ın orduyla bir arada yaşamanın yolunu aradığını söyledi. Pearson, Cavit Torun gibi orduya karşı reformlar uğruna sonunun Menderes gibi olmasına hazır olduğunu söyleyen AKP'li vekiller bulunsa da Erdoğan'ın ordu ile bir arada yaşamak için reformların hızını keseceği kanısında olduğunu not ediyor. Pearson belgede yaptığı yorum ile süreci özetliyor. Büyükelçi Erdoğan ile Özkök'ün ilişkisini zorunlu bir yatak arkadaşlığına benzetiyor. Her ikisi de kendi otoriteleri altındaki ahenk ve disiplin noksanlığıyla mücadele eden ve her ikisi de haftalık baş başa görüşmeler yoluyla birbiriyle bir modus vivendi belirlemeye çalışan Özkök ve Erdoğan garip yatak arkadaşlarına benziyorlar. Her ikisi de otoritesi ve iktidarı için dayanmak zorunda olduğu, kendi içinde bölünmüş kurumlara, ordunun komuta kademesi ve meclisteki çoğunluğun sahibi parti yön vermeye çalışıyor. Büyükelçi yazdığı belgeyi bir darbenin mevcut koşullarda mümkün olmadığı tespitiyle tamamlıyor. Pearson, Özkök Erdoğan'ın uyumla ilerlemelerinin AKP'nin ordu ile sürtüşmeden bütünlüklü politika geliştirmesine bağlı olduğunu anlatıyor. Pearson'ın kriptosu son olarak Özkök'ün basın açıklamasının ne ordu içindeki Özkök muhaliflerini tatmin ettiği ne de AKP'ye gözdağı verdiği değerlendirmesiyle tamamlanıyor. Bu belgenin Taraf Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından sansürlenen bazı bölümlerini Aydınlık yayınladı. 24 Mart 2011'de Aydınlık'ta yayınlanan o bölümler şöyleydi. Türk generaller AKP'den seçilmiş Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. Erdoğan güçlü bir müttefiğimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Orgeneral Hilmi Özkök'ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller Orgeneral Hilmi Özkök'ün çizgisine itiraz etmektedirler. Erdoğan kendisine desteğin devamı halinde ABD'nin bir müttefiki olarak Orta Doğu ve Irak dahil olmak üzere Türk hava sahasını kara ve demir yolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımımıza açacağını taahhüt etmektedir. Ancak Türk ordusundaki üst rütbeli subaylar tarafından sürekli engellenmek istenmekteyiz. Amerikan menfaatlerine karşı çıkan Orgeneral Aytaç Yalman, Orgeneral Şener Er Uygur, Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Hurşit Dolan, Orgeneral Fevzi Türkeri, Orgeneral Tuncer Kılınç, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün emir ve talimatlarına uymadıkları gibi her an muhtıra verebilirler. Bu bakımdan değerlendirildiğinde güçlü bir medya grubunun oluşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup gereğinin değerlendirileceği hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı ve yapılacağı teyidi alınmıştır. Kripto bugün devam eden Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarını AKP ile ABD dış politikası arasındaki uzlaşma noktalarının içeride AKP'ye kazandırdığı desteği, medyadaki dönüşümün ve bu anlamda Balyoz ve Ergenekon davalarında medyanın adeta psikolojik savaş makinesi gibi çalışmasının gerekçesini somut olarak görmemizi sağlıyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 179.